Item 8. Tuzak. Wilbur Smith. Sayfa 68. Cumartesi sabahı Lord Kitchener'ın salonu Tara'nın konuklarıyla doluydu. Sigara dumanından göz gözü görmüyor, her yandan Swahili, Guaharati ve Khoisan dillerinde konuşmalar yükseliyordu. Tara, Isabella'nın daha önce geldiğinde çoğuyla tanışmış olmasına rağmen hepsini bir daha tek tek tanıştırdı. Güney Afrika'da Cape Town'dan oğlum ve kızım. Isabella bu adı duyunca bazı gözlerin nasıl parladığını fark etmişti. Aman, hepsinin canı cehenneme diye düşündü. Memleketteyken kendini liberal olarak görürdü. Ama ülke dışındayken böyle bir tepkiyle karşılaştığında hemen bir yurtsever olup çıkardı. Tara çocuklarını sonunda bir köşeye oturtup çaylarını verirken salondaki herkesin duyacağı neşeli bir sesle ''Bella, şimdi de bebekten söz et bakalım'' dedi. ''Doğum ne zaman ve babası kim?'' ''Bundan söz etmenin ne zamanı ne de yeri şimdi.'' Isabella sapsarı kesilmişti ama Tara güldü. ''Biz burada hep bir aileyiz, çekinmeden konuşabilirsin.'' Michael hafif bir sesle ''Bella, özel yaşantısını dünyanın bilmesini istemiyor. Bunu sonra konuşuruz Tara'' dedi. ''Seni eski kafalı seni.'' Tara Isabella'yı bir daha kucaklamak için eğilirken çayını basma entarisinin eteğine dökünce vazgeçti. ''Burada hiçbirimiz burjuva görenekleriyle kafamızı yormayız.'' ''Yeter Tara'' dedi Michael sertçe, sonra konuyu değiştirdi. ''Benjamin nasıl? Şimdi nerede?'' ''Benim gurur ve neşe kaynağımdır.'' Tara Zoka'yı yutmuştu. ''Bir iki dakikalığına dışarı çıkmıştı. Bir ödevini vermek için okula kadar gitti. Öyle zeki bir oğlan ki bu yıl A düzeyi sınavlarına giriyor. Daha 16 yaşında olmasına rağmen çok akıllı. Baş öğretmeni son 10 yılda Ryham Grammar Okulu'nda onun kadar zeki bir çocuğa rastlamadığını söylüyor. Kızlar bayılıyorlar ona. Öyle yakışıklı ki.'' Tara durmadan konuşurken Isabella ağzını açıp bir şey söylemek zorunda kalmadığına seviniyordu. Isabella'nın annesinin yaşadığı bu öteki dünyada huzursuz olmasının bir nedeni de Benjamin Gama'ydı. Tara'nın Courtney ailesine getirdiği utanç o kadar büyük, yarattığı skandal o kadar zehirleyiciydi ki adı Walter Reden de asla anılmazdı. Nana yasaklamıştı bunu. Sadece Michael bu konuyu kendisiyle ama çok genel olarak konuşurdu. ''Bella, kusura bakma ama sana dedikoduları iletecek değilim. Bunu istiyorsan başkasına başvurmalısın. Ben sana sadece gerçekleri söyleyeceğim.'' Moses Gama tutuklanıp cezaevine konduktan sonra Tara Güney Afrika'yı terk ettiğinde kendisine hiçbir suçlamada bulunulmamış ve bir suç işlediğine dair hiçbir kanıt bulunmamıştı. ''Ama babam aile şerefinin lekelenmemesi için ayarlamadı mı bunu?'' ''Neden babama sormuyorsun bunu?'' Isabella bir kere babasına soracak olmuş ama babası soğuk bir tavırla sorusunu yanıtlamaktan kaçınmıştı. Isabella babasının konuyu konuşmak istememesi karşısında bir bakıma rahatlamıştı. Isabella kendi korkaklığını tanıyacak kadar dürüst bir insandı. Annesinin ne kadar suçlu olduğunu bilmek istemiyordu. Sevgilisi Moses Gama'nın Güney Afrika parlamentosunu havaya uçurma girişimine katılıp katılmadığını bilmek istemiyordu. Bu girişim sonunda Tara'nın öz babası, kendi büyük babası ölmüştü. Belki de annesi hem vatanına ihanet etmişti hem de baba katiliydi. En azından zina işlemişti ve Güney Afrika yasalarına karşı gelerek kara derili bir erkekle ilişki kurmuştu. Isabella bir kere daha şaştı orada ne aradığına. Tara'nın gözleri birden parladı. Bir an için o kayıp güzelliğine kavuşmuş gibi oldu. ''Ben!'' diye bağırdı. ''Bak bizi görmeye kimler gelmiş? Benjamin, ablam ve ağabeyin ne hoş değil mi?'' Isabella oturduğu yerde döndü. Üvey kardeşi Ben arkasında kapının önünde duruyordu. Son gördüğü bir yıldan bu yana boyu uzamıştı. Ergenlik çağından erkekliğe geçtiği belli oluyordu. Neşeyle Benjamin diye bağırdı ama gülümserken gencin çekingenliğini, kara gözlerinde dikkatliliği sezmişti. Tara analık duygularına kapılmış değildi. Benjamin gerçekten yakışıklı bir gençti. Doğal Afrikalı zarafeti annesinin ince hatlarıyla uyum içindeydi. ''Selam Isabella.'' Bu Afrikalı'nın Güney Londralı aksanı Isabella'yı hep şaşırtırdı. Onu kucaklamak için bir hareket yapmadı. İlk karşılaşmalarında aralarında sessiz bir anlaşma yapmışlardı. Sahte sevgi gösterilerinde bulunmayacaklardı. El sıkıştılar ve sonra hemen birbirlerinden uzaklaştılar. Isabella söyleyecek bir şey düşünürken Benjamin Michael'a dönmüştü. Şimdi kusursuz dişlerini gösteren bir gülümsemeyle dudakları aralanmıştı, gözleri parlıyordu. "Mickey!" diyerek ağabeyine doğru yürüdü, birbirlerinin omuzlarını tuttular. Isabella, Michael'ın çevresindeki herkese güven ve sevgi veren bu olağanüstü yeteneğine gıpta ederdi. Benjamin onu gerçekten bir kardeş gibi kabul eder ve Isabella'ya gösterdiği çekingenliği göstermezdi. Az sonra Tara, Ben ve Mickey heyecanla konuşmaya başlamışlardı. Isabella kendini onların o yakın çevresinden dışlanmış gibi hissediyordu. Sonunda Güney Afrikalı karaderili öğrencilerden biri yanlarına gelip Tara'ya bir şeyler söyledi. Tara canı sıkılmışçasına başını kaldırdı, sonra saatine baktı. "Hatırlattığın için teşekkür ederim Nelson." Öğrenciye dönüp gülümsedi. "O kadar dalmıştık ki saati falan hepten unuttum." Tara ayağa fırladı. "Haydi yürüyün bakalım. Trafalgar meydanına yetişeceksek yola çıkma zamanı geldi." Salondakiler dışarı çıkarlarken Isabella Michael'a yanaştı. "Ne oluyor Mickey? Sen olup biteni bilir gibisin. Bana da anlat."
"Trafalgar meydanında toplantı var."
"Aman tanrım, olamaz. O ırkçılık aleyhtarı gürültülerden biri mi yine? Neden bana söylemedin ki?"
"O zaman buraya gelmemek için bir mazeret olurdu bu." Michael kıza bakıp gülümsedi. "Neden sen de bizimle gelmiyorsun?"
"Teşekkür ederim, istemem. Babam elçi olalı beri 3 yıldır bu saçmalıklarla yaşadım zaten. Sen bu komediye neden karışıyorsun ki?"
"Benim işim bu Bella şekerim. Londra'ya senin bu komedi dediğin şeyleri yazmak için geldim. Haydi sen de gel bizimle."
"Bunu neden yapayım ki?"
"Bir kere olsun dünyayı öteki tarafın gözüyle gör. Hem de benimle olmak için. Eğleniriz."
Isabella kararsızlık içindeydi. Konuyu sevmemesine rağmen ağabeyiyle olmak hoşuna giderdi. Birlikte gerçekten eğlenirlerdi. Ve Ramon olmadığından yalnızlık çekiyordu zaten. "Ama metroyla değil de otobüsün üst katında gidersek gelirim. Otobüs yolculuğuna hayır diyemeyeceğimi bilirsin." Otelden aralarında öğrenci Nelson Lita Longhi'de olan 20 kişi yola çıktılar. Michael kırmızı otobüsün üst katında bir yer bulmuş, kendisiyle Nelson da kızın yanına sıkışmışlardı. Tara ile Benjamin önlerindeki koltuktaydılar ama onlar da neşelerine katılmak için arkalarına dönmüşlerdi. Isabella eğlenmekte olduğunu fark etti. Michael tüm eğlencenin merkeziydi. Az sonra Nelson'la bir şarkıya başladılar. Her ikisinin de sesi güzeldi. Nelson, Harry Belafonte'yi çok iyi taklit ediyordu. Birbirlerini ilk gördükleri anda dost olmuşlardı. National Gallery önünde otobüsten indiklerinde göstericiler meydanda toplanmaya başlamışlardı bile. Geçici platform Güney Afrika evinin hemen önünde kurulmuş, kordonlarla ayrılan bir köşede birkaç yüz gösterici birikmişti. Tara plastik torbasından elle çizilmiş bir yafta çıkartıp kaldırdı. "Irk ayrımı insanlık suçudur." Isabella onun yanından uzaklaşıp akraba olduklarını belli etmemeye çalıştı. "Kendini ortaya atıp maskara olmaktan hiç korkmuyor değil mi?" diye fısıldadı Michael'a.
"Bu işin bütün amacı da budur."
Her şeye rağmen Isabella bu karışık topluluğun bir birimi olmaktan memnundu. Yolu karşısındaki elçilik binasının üst katından bunun gibi toplantıları küçümseyerek çok seyretmişti. Ama şimdi duruma yeni bir açıdan bakıyordu. Kalabalık sakindi. 4 üniformalı polis bir kenarda karışıklık çıkmamasına nezaret ediyorlar. Konuşmacılar Londra'nın da Pretoria kadar kötü bir polis devleti olduğunu söylerlerken gülüyorlardı. Isabella bu kalabalıkla bir ilişkisi olmadığını göstermek için polislerden en yakışıklısına eliyle bir öpücük gönderdi. Adamın hoşgörülü gülümsemesi sevinçli bir kahkahaya dönüştü. Toplantı John Forster ve yasa dışı rejiminin derhal istifa ederek iktidarı Güney Afrika Demokratik Halk Hükümeti'ne bırakmasına yönelik bir oylamayla sona erdi. Öneri oy birliğiyle kabul edildi. Toplantı bir futbol maçından daha sakin bir şekilde dağıldı.
Bir meyhaneye gidelim dedi Michael. Faşist hükümetlerin böyle arka arkaya devrilmesi beni susattı doğrusu.
Nelson Litalongi, Strand'da iyi bir yer var dedi.
Öne geç öyleyse. Bar tezgahının önüne vardıklarında ilk içkileri Michael ısmarladı.
Isabella limonatasını içerken boşuna zaman harcamaktı dedi. 200 kişinin konuşmasıyla bir şey değişecek değil.
Bundan o kadar emin olma. Michael dudaklarındaki bira köpüğünü elinin tersiyle sildi. Bu belki de baraj duvarını yalayan ilk dalgadır. Yakında dalga büyür ve sonunda önüne çıkan her şeyi silip süpürebilir.
Saçmalama Mickey. Güney Afrika aşırı güçlü ve aşırı zengindir. Amerika ile İngiltere'nin büyük yatırımları var ülkede. Birden vazgeçemezler. Bizim doğuştan hakkımız olan bir şeyi bir avuç Marksist vahşiye vermemizi bekleyemezler.
Isabella babasının son 3 yıldır büyükelçi olarak söylediğini duyduğu gerçekleri tekrarlıyordu. Ancak annesinin üvey kardeşinin Nelson Litalongi ile Lord Kitchener Oteli'nin diğer 20 karadirili sakininin kendisine karşı ileri sürdükleri mantıktan da rahatsız olmuştu. O akşam ağabeyiyle Cardigan meydanındaki eve döndüklerinde epey sarsılmış ve düşünceliydi.
Mickey, hepsi de ne kadar öfkeli ve hınçlılar dedi.
Yeni dalga bu Bella. Bunu da anlatmak istiyorsak onu anlamaya ve onunla uzlaşmaya çalışmalıyız.
Kötü bir davranışla karşılaşıyor değiller ki. Nanny'yi, Clonky'yi, Gamiet'i ve Walter Redden'dekileri düşün. Bu ülkedeki beyazların çoğundan iyi yaşıyorlar yani.
Duygularını anlıyorum Bella. Neyin haklı neyin haksız olduğunu düşünerek insan aklını kaçırabilir. Bizim gibi insanlar onlar da. Hatta çoğu bizden daha iyi insanlar. Doğduğumuz ülkenin sunduğu şeyleri onlarla paylaşmamamız için ne neden var?
Teoride bunlar kulağa hoş gelir ama bu öğleden sonra silahlı mücadeleden söz ediyorlardı. O da kadınları ve çocukları havaya uçurmak, kan ve ölüm demektir. Mickey, İrlanda'da olduğu gibi buna ne dersin?
O konuda neler hissettiğimi bilemiyorum Bella. Kimi zaman, ama hayır, öldürme, yaralama ve yakma asla haklı gösterilemez. Kimi zaman da neden olmasın diye düşünüyorum. İnsan kendini ve hakkı olanı korumak için milyonlarca yıldır hem cinsini öldürüyor. Güney Afrika'da silahlı mücadele sözü karşısında gürleyen babam 1940'ta uçağına atladığı gibi Etiyopyalıları, İtalyanları ve Almanları kendi özgürlüğü olarak gördüğü bir şey için makineli tüfekle taramaya gitmedi mi? Özel mülkiyetin kutsallığı ve yasaların hakimiyeti konusunun en ateşli savunucusu olan Nana, insanlığın en korkunç cinayeti Hiroşima ve Nagasaki'de işlendiği zaman çok iyi olmuş demedi mi? Onun için bizim aileyle karşılaştırılınca Tara, Benjamin ve Nelson Litalongi ne kadar ahlaksız ve kana susamışlardır ha? Hangisi haklı, hangisi haksız ha?
Başımı ağrıttın işte. Bella ayağa kalktı. Ben yatmaya gidiyorum.
Sabah saat 6'da çalan telefonla uyandı Isabella. Ramon'un sesiyle birlikte yaşamının üstündeki kara gölgede uçup gitti.
Sevgilim neredesin?
Atina'da.
Oo, bense Heathrow'da olduğunu sanmıştım.
İşim çıktı, en az 3 gün daha buradayım. Neden gelmiyorsun buraya?
Atina'ya mı?
Evet, Beyan'ın 10'daki uçağına yetişebilirsin. 3 gün birlikte oluruz. Ay ışığında Akropole ne dersin? Adalara da gideriz. Tanışmanı istediğim bazı önemli kişiler de var.
Evet diye bağırdı Isabella. Neden olmasın? Bana telefon numaranı ver. Yerimi ayırtır ayırtmaz seni ararım.
Uçak şirketinin bütün hatları meşguldü, zaman da kalmamıştı. Michael onu arabayla Heathrow havalanına götürüp terminal önünde bıraktı. Yerini ayırtana kadar burada beklerim dedi.
Hayır Mickey, buna hiç gerek yok. Yılın bu mevsiminde bilet bulmakta güçlük çekmem nasıl olsa. Sen işine git şimdi. Ramon ile buraya dönmeden ben ararım seni.
Isabella terminale girdiği anda aşırı iyimser olduğunu anladı. Bekleme salonunda adım atacak yer yoktu. Sonunda enformasyon gişesine vardığında Fransız hava kontrolörlerinin ani bir grevinin bütün uçuşların 5 saat gecikmesine yol açtığını ve Atina uçağının da dolmuş olduğunu öğrendi. Birinci sınıf için bile bekleme listesine adını yazdırmak zorundaydı. Isabella yine kuyrukta telefon sırasını bekledi ve Ramon'u Atina'da verdiği numarada buldu. Ramon da onun kadar düş kırıklığına uğramış gibiydi.
Gelmeni dört gözle bekliyordum oysa. Seni tanıştırmak istediğim kimselere öyle bir övmüştüm ki.
Pes etmeyeceğim dedi Isabella. Bütün gün burada beklesem de. Günü gerçekten çok sıkıntılı ve çaresizlik içinde geçti. Saat 5'te uçak anons edilip gişeye gittiğinde bekleme listesinde kendisinden önce 5-6 kişinin olduğunu gördü.
Çok özür dilerim Bayan Courtney dedi memur.
Ondan sonraki Atina uçağı ertesi gün saat 10'daydı ama onun da gecikeceği kuşkusuzdu. Isabella sonunda yenilgiyi kabul edip Atina'ya bir daha telefon etti. Ramon orada değildi. Berbat bir İngilizce konuşan birine mesajını bıraktı. Ramon'un yolculuktan vazgeçtiğini anlayacağını umuyordu. Dışarıda taksi de yoktu. Kendisi gibi yüzlerce kişi pes etmişler ve evlerine dönmeye çalışıyordu. Isabella bavulunu yüklenip bir otobüs kuyruğuna girdi. Kente varıp da kendisini Cadogan meydanına götürecek bir taksi bulduğunda saat 8 olmuştu. Eve girerken sırtı ağrıyordu. Neredeyse gözlerinden yaşlar boşanacaktı. Evde iştah kabartan bir yemek kokusu vardı. Bavulunu holde bıraktı, ayakkabılarını çıkartıp mutfağa girdi. Michael'ın yemek hazırlamış olduğu belliydi. Köşedeki masada duran kirli tabaklar sıcaktı henüz. Tencerelerde de epey kalmış yemek vardı. Kendisi gibi Michael da kusursuz bir aşçıydı. Isabella bir parça tavukla bir dilim pasta aldı. İki kirli şarap kadehiyle babasının boş bir şişe St. George 1961'ini de lavabonun yanında gördü. Bunun anlamını o anda kavrayamadı. Müthiş yorgun ve sıkılmıştı ve Michael'ın kendisini neşelendirmesini istiyordu. Yukarıda Michael'ın odasından müzik sesi geliyordu. Isabella çoraplı ayaklarıyla yukarı çıktı ve koridoru geçip ağabeyinin odasına girdi. Uzun bir an ne gördüğünü anlayamadı. En çılgıncasına hayallerinden bile uzak bir şeydi bu. Sonra birden Michael'ın saldırıya uğramakta olduğunu sandı. Bir çığlık atacakken iki elini ağzına bastırdı. Gördüğünün ne olduğunu anlamıştı. Çırılçıplak olan Michael iki kişilik yatağın ortasında elleri ve dizleri üstündeydi. Saten yatak örtüsü buruşuk bir halde yere atılmıştı. Isabella onun mayosunun kapladığı yer dışında Afrika güneşiyle tütün yaprağı rengine dönüşmüş olan sırım gibi vücudunu iyi tanırdı. Nelson Litalongi de çırılçıplak bir halde yanındaydı. Onun vücudu da terden, madenden yeni çıkarılmış kömür gibi parlıyordu. Michael'ın o sevdiği yüzü derin ve özel bir acıyla kasılmıştı. Isabella bir an onun korkunç bir ölümle karşı karşıya olan yaralı bir hayvan olduğunu düşündü. Erkeğin bakışları birden kapıya çevrildi. Michael'ın yüzü birden bal mumundanmış gibi eridi. Isabella'nın gözleri önünde bir korku ve öldürücü bir utanç ifadesi yer aldı. Ani bir hareketle kendini tutan adamın ellerinden kurtulup ayağa fırladı. Çıplaklığını örtmek için bir yastığa uzandı. Isabella dönüp odadan çıktı. Yorgunluğuna rağmen çok güç uyumuş, rüyasında Michael'ın korkunç bir canavarın elinde çırpınmakta olduğunu görmüştü. Bir keresinde kendi çığlığıyla da uyandı. Daha şafak sökmeden artık daha fazla dayanamayıp aşağı mutfağa indi. Bulaşıkların yıkanmış ve kaldırılmış olduğunu gördü. Boş şarap şişesiyle kadehler de ortalarda yoktu. Mutfak tertemiz ve pırıl pırıldı. Kahve makinesini çalıştırdıktan sonra mektup kutusuna gitti. Ama gazetenin gelmeyeceği kadar erkendi saat. O yüzden dönüp bir fincan kahve doldurdu. Kafeinin bebek için zararlı olduğunu biliyordu ama bu sabah güçlü olmak zorundaydı. Kahvesinden daha bir yudum almıştı ki bir sigara kokusu duyup başını kaldırdı. Michael ağzından hiç eksik etmediği sigarasıyla kapı önünde durmuştu.
Kahvede mis gibi kokuyor doğrusu.
Michael'ın üzerinde ipekli robe de chambre vardı. Gözlerinin altı şiş, gözlerinin mavisi suçlulukla gölgeliydi.
Seni Atina'da sanmıştım, özür dilerim dedi.
Yüzyıl gibi gelen bir an birbirlerine baktılar. Isabella kalkıp ağabeyinin yanına yürüdü. Parmakları üstünde yükselip dudaklarından öptü. Sonra yanağını onun tıraşı uzamış yanağına dayadı.
''Seni seviyorum Mickey. Hayatımın en sevgili, en tatlı insanısın sen.''
Seni hiçbir art düşüncem olmadan severim.
Michael derin bir göğüs geçirdi. Teşekkür ederim Bella. Senin anlayışlı olacağını bilmeliydim ama korktum yine de. Beni reddedeceğinden ne kadar korktuğumu anlatamam.
Hayır Mickey, kaygılanmana hiç gerek yoktu.
Sana söyleyecektim. Bunun için uygun bir an kolluyordum.
Bana da başka birine de söylemen gerekmez. Bu sadece seni ilgilendiren bir şey.
Hayır, senin bilmeni istiyordum. Aramızda hiç gizlimiz saklımız olmamıştı. Nasıl olsa öğreneceğini biliyordum. Tanrım, öyle öğrenmemen için neler feda etmezdim. Senin için müthiş bir şok olmuş olmalı.
Isabella gözlerini kapattı ve ifadesini görmemesi için yüzünü ağabeyinin yüzüne yapıştırdı. Gördüğü şeyi zihninden silip atmaya çalışıyordu.
Önemi yok Michael, bizim aramızda hiçbir şeyi değiştirmez bu.
Değiştirir Bella. Michael kızın yüzünü görmek için omuzlarından tutup itti. Orada gördüğü şey kendisini daha da üzmüştü. Kolunu kız kardeşinin omzuna atıp kahvaltı köşesine götürdü, kendisi de yanına oturdu.
Bilmiş olmanın yarattığı rahatlık çok garip dedi. Bunu öğrenme biçiminden yine de nefret ediyorum. Ama sonunda yeryüzünde yanında gerçek kimliğimle oturabileceğim biri var. Yalan söylemek, rol yapmak zorunda olmadığım biri var en sonunda.
Bunu neden saklıyorsun Mickey? 1969 yılındayız. Böyleyse bunu neden açıklamayasın ki? Artık böyle şeylere aldıran yok.
Michael cebinden paketini çıkarıp bir sigara yaktı. Bu başkaları için geçerli olabilir ama benim için değil. Başını salladı. Benim için değil. İstesen de istemesen de. Bir Courtney'yim ben. Nana ile babam, Gary ile Sean var, aile var, adımız var.
Isabella buna karşı çıkmak istediyse de boşuna olacağını biliyordu.
Nana ile babam diye mırıldandı Michael. Bu öldürür onları, bunu yapmayı düşünmedim sanma.
Isabella ağabeyinin elini sıktı, onun durumunu anlamaya başlamıştı. Haklı olduğunu biliyordu. Babası ile Nana'ya asla söyleyemezdi. Onlar için bu Tara'dan da beter olurdu. Tara bir yabancıydı. Michael'ın damarlarında ise Courtney kanı dolaşıyordu. Buna dayanamazlardı, yıkılırlardı ve Michael da bunu yapmayacak kadar iyi yürekli, bencillikten uzak ve sadık bir insandı.
Bu huyunu ne kadardır biliyorsun diye sordu.
Ortaokuldan beri, duşlardaki o ergenlik öncesi deneylerden beri, kendime engel olmaya çalıştım, kimi zaman aylarca, bir yıl hatta, ama içimde bir canavar var sanki, Bella, dizginleyemediğim bir canavar.
Nani'nin diyeceği gibi, o sıcak Courtney kanı Mickey, bu hepimizde var ve hiçbirimiz kontrol altına alamıyoruz, ne babam, ne Sean ile Gary, ne de seninle ben.
15 yıldır yaşıyorum bununla. Sanırım bir 50 yıl daha böyle yaşayacağım. Garip bir şey var. Ailemizi düşününce bunu daha da ağırlaştıracak bir şey. Kara diriller çekiyor beni. Nana ile babamın gözünde bu suçumu kat kat arttırır ve memleketimizdeki mahkemeler tarafından ahlak yasasını çiğnemekle suçlandığımı düşün hele.
Michael ürperdi. Sigarasını söndürdü. Hemen bir yenisini yaktı.
Karadelililerin beni neden böyle çektiklerini bilemiyorum. Bunu çok düşündüm. Bir bakıma Tara gibiyim herhalde. Belki de ırksal bir suçluluk bu. Onların öfkelerini yatıştırmak için içgüdüsel bir istek. Acı acı güldü. Biz onları o kadar becerdik ki, şimdi neden aynı şekilde intikam almalarına razı olmayalım?
Yapma, öyle konuşarak kendini küçük düşürme Michael. Sen iyi bir insansın. Hiçbirimiz içgüdülerimiz yüzünden sorumlu tutulamayız.
Isabella Michael'ın çevresindeki herkese saygı ve sevgi gösteren çocukluğunu düşündü. O zaman bile hep hüzünlü bir havası vardı. Şimdi o üzüntünün nedenini anlıyordu. Onun nasıl bir acı çekmekte olduğunu anlıyordu ve bu acıyı şimdi de çekmekteydi.
Isabella'nın duyduğu son fiziki tiksinti de kaybolmuştu artık. Yukarıdaki odada gördüğü şeyden bir daha asla nefret etmeyeceğini biliyordu. Bu sevgili insanı bekleyen üzüntüyü düşünecekti sadece. Ona daha büyük bir korumayla sarılmak istedi.
Zavallı Mickey'ciğim diye mırıldandı.
Artık zavallı değilim. Senin sevgi ve anlayışınla artık asla zavallı değilim.
8. ayrımın sonu. Sayfa 78.